1. Ondan başkası yok. Paraşat Hitro'da duydum. 6 Şubat 1944. Ondan başkası yoktur diye yazılmıştır. Bunun anlamı, dünyada ona karşı bir şey yapabilecek başka hiçbir gücün olmadığıdır. Kişi bu dünyada yukarıdaki mekanı inkar eden şeyler görür. Çünkü o böyle ister. Bu ıslah olmak sayılır ve buna sol reddeder ve sağ yaklaştırır denir. Solun reddedişi ıslah kabul edilir. Bu, başlangıçta insanı doğru yoldan başka yöne çekmeyi amaçlayan şeyler olduğu anlamına gelir ve kişi bunlar nedeniyle kutsallıktan çıkar. Bu reddedilmelerin faydası şudur. Bunlar yoluyla kişi, Yaradan için ve onun kendisine yardım etmesi için tam bir ihtiyaç ve arzu edinir. Aksi takdirde yolunu kaybedeceğini görür. Kişi çalışmada yalnız ilerlemediğini değil ama gerilediğini de görür. Yani lolişmada bile manevi çalışma ve mitzvota devam etme gücünden yoksundur. Kişi tüm bu engelleri aşarak mantığın ötesinde gerçek manevi çalışma ve mitzvota devam edebilir. Ancak kişinin her zaman mantık ötesine geçecek gücü yoktur. Ayrıca Tanrı korusun, lolişmada bile Yaradan'ın yolundan sapmaya zorlanır. Her zaman kırılmışın bütünden daha büyük olduğunu, yani çıkıştan daha çok iniş olduğu ve bu durumun bir sonu olmadığını hisseden kişi, sonsuza dek kutsallığın dışında kalır. Zira mantığın ötesine çıkmadıkça zerre kadar bir şeyi bile yerine getirmesinin zor olduğunu görür. Ancak her zaman bunun üstesinden gelemez. Bu kişiye ne olur? O zaman sadece Yaradan'ın kendisine yardım edebileceği sonucuna varır. Bu kişinin Yaradan'dan gözlerini ve kalbini açması için ve Yaradan'a ebediyen bağlanmak için gerçekten yanına gelmesi için tüm kalbiyle talepte bulunmasına neden olur. Bunun anlamı da kişinin yaşadığı tüm reddedilişlerin Yaradan'dan geldiğidir. Bu, kişinin bunların üstesinden gelememesinin kendi hatası olmadığı anlamına gelir. Tersine, azla yetinmeyerek bilinçsiz çocuklar gibi kalmamak için Yaradan'a gerçekten yakınlaşmak isteyenlere yukarıdan yardım edilir. Kişi, Tanrı'ya şükür, Tora, mitzvot ve iyi işlerim var, başka niye ihtiyacım var ki demesin diye. Kişi sadece gerçek arzuya sahipse yukarıdan yardım alır. Ona her zaman mevcut durumdaki yanlışlarının ne olduğu gösterilir. Yani kişiye manevi çalışmaya karşı düşünceler ve görüşler gönderilir. Bu, kişinin Yaradan'la bir olmadığını görmesi içindir. Ve kişi bunları daha çok aştıkça, kutsallıkta, Yaradan'la bir olduğunu hisseden diğerlerinden daha da uzak olduğunu görür. Ancak diğer taraftan, kişinin her zaman şikayetleri ve talepleri vardır. Ve Yaradan'ın ona yaptıklarına ve kendisine nasıl böyle davrandığına hak veremez. Bu, kişiye acı verir. Neden kişi Yaradan'la bir değildir? Sonunda kişi kendisinin kutsallıkta hiçbir şekilde yer almadığını hissetmeye başlar. Kişi yukarıdan zaman zaman kendisini bir an hayata döndüren uyandırmalar alsa da hemen ardından aşağılık bir yere düşer. Ancak bu kişiyi ona sadece Yaradan'ın yardım edebileceği ve kendisine gerçekten yakınlaştırabileceğini anlama noktasına getirir. Kişi her zaman çaba göstermeli ve Yaradan'a tutunmalıdır. Yani tüm düşüncelerinde O olmalıdır. Şöyle ki, kişi daha büyük bir düşüşün olamayacağı en kötü durumda bile O'nun hükmünden ayrılmamalıdır. Yani O'nun kutsallığa girmesini engelleyen ve O'na fayda veya zarar getirebilecek başka bir otorite olduğunu düşünmemelidir. Yani kişi, İnsanın iyi işler yapmasına ve Yaradan'ın yolunu izlemesine izin vermeyenin Sitra Ahra'nın gücü olduğunu düşünmemelidir. Tersine her şeyin Yaradan tarafından yapıldığını düşünmelidir. Baal Shem Tov'un söylediği gibi, dünyada klipot denen başka bir gücün olduğunu söyleyen kişi, başka tanrılara hizmet etme durumundadır. Günah sadece inancı olmayanların düşündüklerinden ibaret değildir. Eğer kişi Yaradan'dan başka bir otorite ve güç olduğunu düşünüyorsa, günah işliyor demektir. Dahası, kişi kendi hükmü olduğunu söylerse, yani dün kendisinin Yaradan'ın yolunu izlemek istememiş olduğunu söylerse, bu da inançsızlığın günahını işlemek olarak kabul edilir. Kişinin dünyanın liderinin yalnızca yaradan olduğuna inanmadığı anlamına gelir. Ancak kişi günah işlediğinde kesinlikle pişman olmalı, günah işlediğine üzülmelidir. Fakat burada da acı ve ıstırabı doğru düzenlemeli. Kişi günahına neden olanı nereye koymaktadır? Çünkü pişman olunacak nokta budur. O zaman kişi vicdan azabı çekmeli. O günahı işledim çünkü Yaradan beni kutsallıktan pisliğin içine, pislik çukuruna attı demelidir. Bu şu demektir. Yaradan kişiye kendisini eğlendirmek ve pis kokulu bir yerde nefes almak için arzu ve özlem verdi. Ayrıca kişi yükselişte olduğunu hissettiğinde ve manevi çalışmadan bir miktar tad aldığını hissettiğinde de şimdi Yaradan'a ibadet etmeye değer olduğunu anladığım bir koşuldayım dememelidir. Tersine kişi şimdi Yaradan tarafından lütfedildiği için ona yakınlaştığını ve bu nedenle manevi çalışmadan tad aldığını bilmelidir. Ve kişi kutsallığın hükmünden asla ayrılmamaya ve Yaradan'dan başka birinin etkisi olduğunu söylememeye dikkat etmelidir. Benzer şekilde kişi Yaradan'ın onu kendisine yakınlaştırmadığına üzüldüğünde de Yaradan'dan uzak olmanın kendisini endişelendirmemesine dikkat etmelidir. Çünkü bununla kendisine fayda sağlayan bir alıcı haline gelir ve alan kişi Yaradan'dan ayrılır. Tersine kişi Şehina'nın sürgünde oluşuna yani Şehina'ya üzüntü verdiğine üzülmelidir. Kişi bunu küçük bir organı ağrıyormuş gibi hayal etmelidir. Acı öncelikle akılda ve kalpte hissedilir. Kalp ve akıl insanın bütünüdür. Kişinin tek bir organındaki acı hissi, tüm bir bedenin acı içinde olduğu duruma kesinlikle benzemez. Kişinin Yaradan'dan uzakken hissettiği acı da buna benzer. Bunun nedeni, insanın kutsal şehinanın tek bir organı olmasıdır. Zira kutsal şehina, İsrail'in ortak ruhudur. Bu yüzden bireysel acı hissi ortak acı hissine benzemez. Bu, organları ondan ayrı olduğunda şehina ısırap çekiyor ve organlarını besleyemiyor demektir. Kişi uzaklaştırılmanın acısıyla ilişki kurmayarak kutsallıktan ayrılma olarak kabul edilen kendisi için alma arzusunun tuzağına düşmekten kurtulur. Aynı şey kişi kutsallığa biraz yakınlık hissettiğinde Yaradan tarafından lütfedilen hazzı hissettiğinde de geçerlidir. O zaman da öncelikle kişi bu hazzın şimdi kutsal şehinada, yukarıda haz olmasından kaynaklandığını söylemelidir. Şehina ona ait organını kendine yaklaştırabildiği ve onu uzaklaştırmak zorunda kalmadığı için. Kişi Şehina'yı mutlu etmekle ödüllendirildiği için mutluluk olur. Bu yukarıdaki hesapla uyumludur. Yani parçası için mutluluk varsa bu bütünün mutluluğunun sadece bir parçasıdır. Bu hesaplamalar vasıtasıyla kişi bireyselliğini kaybeder ve kişinin kendisi için alma arzusu olan Sitra Ahra'nın ağının tuzağına düşmekten kaçınmış olur. Alma arzusu gereklidir. Çünkü insanın bütünü budur. Alma arzusunun dışında kişide var olan bir şey yaratılana değil ama Yaradan'a ait kabul edilir. Ancak haz alma arzusu ihsan etmek amacıyla ıslah edilmelidir. Şöyle ki, yaratılan varlıklar mutlu olduğunda alma arzusundan aldığı haz ve keyif yukarıya mutluluk vermek niyetiyle olmalıdır. Çünkü bu, yarattıklarına fayda vermek, yaratılışın amacıdır. Bu, yukarıdaki şehinanın mutluluğu diye adlandırılır. Bu nedenle kişi, yukarıyı nasıl memnun edebileceği ile ilgili tavsiye aramalıdır. Elbette kişi haz alırsa yukarısı mutluluk duyacaktır. Dolayısıyla kişi her zaman kralın sarayında olmaya ve kralın hazineleriyle oynayabilmeye özlem duymalıdır. Bu kesinlikle yukarıyı memnun edecektir. Bundan kişinin tüm özlemlerinin sadece Yaradan uğruna olması gerektiği sonucu çıkar.